Ayrım 9.
Annemin doğum günü Ocak ayında. Ona bir türlü doğum günü kartı gönderememişimdir. Haftaya pazar, anneler günü biliyorsunuz. Annem ortalığa laf atmayı sürdürüyor. Yok Becky bana bunu getirdi, yok Lionel bana şunu aldı. Ama ben ona hiçbir şey götüremiyorum. İş bununla da bitmiyor, ona kart gönderemeyeceğim bile. Ama çok istiyorum. Kendime öylesine bir çıkmaza itiyorum ki ona bir şeyler almam şart. Annem yaşlı bir kadın. Onun doğum gününü kutlayamam. Anneler gününü de kutlayamam. İşte travma bu. Yapamıyorum ve yapmak istiyorum. Onunla bir ilişki kurmak istiyorum ama yapamıyorum. Bu ciddi bir travma. Yani kanayan bir yara. Betty, belki annenin bunu hak etmediğini düşünüyorsundur. Laura, tabii ki hak etmiyor ama kendimi zora sokuyorum, kendi isteğimle. Belki biraz ikiyüzlü olmaya çalışmalıyım. Tüm dünyada ikiyüzlü davranışlar sergileniyor. Her gün, her yerde insanlar nefret ettikleri kişilere kartlar yolluyorlar. Friedman, kim nefret ettiği birine kart atar ki? Millie, kart atmaya çıktığımda üzerinde yazı olmayanları arardım özellikle. Annemin adi biri olduğunu düşündüğüm için ona üzerinde "Sen dünyanın en harika annesisin" yazılı bir kart göndermek istemezdim. Ama üzerinde "Sen dünyanın en kötü annesisin" yazılı bir kart bulmak da mümkün olmuyordu. İşte bu yüzden üzeri çiçeklerle bezeli, anneye övgüler yağdıran bir şiirin de eklendiği kartlardan birini almıştım bir gün. Gönderdim. Yazılanları yutacağını düşünüyordum. Öyle de oldu. O sıralar kendisini dünyanın en tatlı annesi olduğunu düşünüyordu. Laura, anneme kart göndermeyerek onu çok üzdüğümü biliyorum. Annemin bana çektirdiği eziyeti kimsenin, onun bile yaşamasını istemem. Hortense, yanlış bir düşünce bu. O sana ne yapmışsa sen de ona aynı şekilde karşılık vermelisin. Laura, kendi anneme mutluluk seçen bir doğum günü kartı gönderemiyorum. İşte ciddi bir travma durumu bu. Friedman, bak Laura, şimdi annene bu sandalyeye oturtalım, tamam mı? Güzel. Şimdi annene ona neden kartı göndermeyeceğini anlat. Laura, titrek bir sesle, annem olarak kaldığın sürece sana hiçbir şey gönderemem. Seni bir insan olarak gördüğümde senin için çok üzülüyorum. Ama annem olarak gördüğüm zaman senden nefret ediyorum. Friedman, şimdi de sandalyeye otur ve söylenilenlere annenmişsin gibi yanıt ver. Laura, artık sesi titrememektedir. Saçmalama, öyle aptalsın ki, biliyorsun ki ben mükemmelim. Doktorların hepsi harika bir anne olduğumu söylüyorlar. Niye onlara hiç kulak vermiyorsun? Öylesine aptalsın ki ne kadar iyi biri olduğumu fark edemiyorsun, öyle değil mi? Friedman, idareyi ele alıyorum. Şimdi Laura, diyelim ki annen benim. Üstelik süper bir anneyim. Herkes benim ne kadar iyi bir anne olduğumdan söz ediyor. Bana kartlar yollanıyor, hediyeler veriliyor. Peki anneler günü için sen bana ne aldın? Laura, hiçbir şey. Friedman, senin için yaptıklarından sonra bana hiçbir şey vermeyecek misin? Ne biçim bir çocuksun sen? Laura, adi. Betty, 5 yaşına geri döndü sanki. Aynen küçük bir kız çocuğu gibi konuşuyor. Hortense, annesinin nasıl biri olduğuna inanamazsınız. Friedman, elimden geleni yapıyorum. Laura, pazar günü geldi mi? Laura, gelsin istemiyorum. Friedman, ne demekmiş o? Pazar günü anneler günü. O gün yanıma gelip benimle bir tek atmayacak mısın? Uzun bir sessizlik olur. Laura, seni duyamıyorum. Laura, söylüyorum, şimdi söylüyorum. Ben asla anne olamam. Sen anne oldun, sen kötü bir anne oldun. Ben çocuk sahibi olmasam iyi olur. Friedman, ileride çocukların olmazsa bundan ben sorumlu değilim. Çocuk sahibi olmak o kadar da güzel bir şey değildir. Seni doğururken az kalsın ölüyordum. Laura, ne olursa olsun, senin anneler gününü asla kutlamayacağım. Friedman, neymiş o? Laura, çünkü anneler günün kutlu ve mutlu olmamalı. Umarım anneler günün berbat geçer. Friedman, sana inanmıyorum biliyorsun. Dediklerinin bir kelimesine bile inanmıyorum. Laura, aptal olduğumu düşünüyorsun öyle değil mi? Friedman, hayır aptal olduğunu falan değil. Sana inanmadığımı. Laura, bana yalancı diyorsun bilmem farkında mısın? Friedman, lafları ağzıma tıkayarak, Laura, bana inanmadığını söylüyorsun. Söyle bana ne demek istiyorsun? Friedman, demek istediğim şu Laura, beni seviyorsun. Bensiz olamazsın. Bunun farkındasın. Laura, çünkü aldığım her nefeste yanımdaydın. Bağımsız olmaya çalıştım ama nafile. Friedman, her an yanındaydım çünkü iyi bir anneydim. Ben bunu ispatladım. Laura, git artık. Friedman, bana çok ihtiyacın var. Gidemem. Laura, bana çok ihtiyacın var, gidemem. Friedman, birbirimize ihtiyaç duyduğumuza göre, geriye ne kaldı? Sınıfa dönerek, hadi biraz da siz konuşun onunla. Laura, bunu daha fazla sürdürmek istemiyorum. Millie, çok üzülüyor. Friedman, çok mu üzülüyor? Beni onun üzülmesi ilgilendirmiyor. Madem ki bu bir ciddi travma durumu, öyleyse üzerine gideceğiz. Hortense, onu üzgün görmeye dayanamıyorum. Friedman, demek öyle. Bense onun şu anda bu işi çözümlemesini istiyorum. Laura, dün sabahtan beri hiç ilaç almadım. Friedman, ilacı dersen sonra alırsın. Laura, hiç ilacım kalmadı. Gidip alayım şöyle. Friedman, kaçma Laura. Hortense, ben kimsenin böylesine üzüldüğünü görmek istemem. Betty, ama yavaş yavaş olayı çözümlüyor. Laura, yani şu durumun üstesinden gelirsem bu kadına bir anneler günü kartı yollayacağımı mı söylemek istiyorsunuz? Olayı çözümlemek bu anlama mı geliyor? Friedman, bilmem, ben sana annene kart atmalısın demiyorum. Betty, ama belki başka şeyler yapabilirsin. Kendi evine geçmek gibi mesela. Laura, ben zaten kendi evimde oturuyorum. Hortense, ama sen her zaman annenin evindesin. Ne zaman seni arasam annen de oluyorsun. Üstelik sana ne yaptığını farkındasın. Sana zarar veriyor, biliyorsun. Laura, hayır, o gitgide iyileşiyor. Hortense, aksine, o hala yaptığı her şey için seni aşağılıyor. Laura, ben hiçbir şey yapmıyorum. Böylece onun beni suçlamasına meydan vermiyorum. Betty, annen her zaman şikayet edip durmaz mıydı? Laura, evet. Betty, şikayet. Aşağılamakla kastettiğim bu. Laura, abim de bana aynı annemmiş gibi davranıyor. Friedman, ne gibi? Laura, beni aşağılıyor, aptal olduğumu söylüyor. Friedman, biliyor musun Laura, ilginçtir. Bugün iki durumda da sınıfta ne kadar zeki, ne kadar yardımcı olduğunu söylendi. Başlangıçta söylediğin gibi, ilk çocuğun deneyimsiz anne ve baba olması durumunda... Betty, bununla çok şey anlattın bize. Friedman, duydun mu Laura? Laura, başkalarına yardımcı olmak her zaman daha kolaydır. Friedman, ben yardım hak etmiyorum. Annemi sevmiyorum. Bana kimse yardım etmemeli. Ben iyi bir çocuk olamadım demek istiyorsun. Yanılıyor muyum? Millie, biliyor musun Laura, bence sen sorunları çözümlemekte benden çok daha başarılısın. Akıcı ve işlek bir zekan var. Laura endişeyle, bu da demektir ki... Betty, içindekini dışarı çıkar. Hadi. Laura, siz ağlayabilirsiniz ama hiçbir şey değişmeyecek. Friedman, değişmeyecek demek. Tabii değişmez, istemiyorsun ki. Betty, annene karşı duyguların nasıl? Laura, anneme inanıyorum çünkü onun da dediği gibi aptal olduğuma inanıyorum. Ve bunu gizlemeye çalışıyorum. Siz beni asla böyle görmüyorsunuz. Kendimin böyle görülmesine asla izin vermem. Betty, Millie Friedman. Nasıl yani? Laura, bir şeyleri beceremediğimde, aptallıklar, ahmaklıklar, dikkatsizlikler yaptığımda... Friedman, devam et. Kendine biraz daha saldır. Laura, kendimi çok sorumsuz hissediyorum. Şu anda çünkü ağlamama engel olamayacağım. Friedman, duygularını dışa vurmak aptallık mı yani? Millie, Laura biliyor musun artık bana çok daha gerçek görünüyorsun. Sorunları olan insanlar gibi davranıyorsun. Bu aptal olduğun anlamına gelmez. Laura, Betty doğum günü partisi fikrinden çok sıkılıyordu. Oysa doğum günleri mutlu günlerdir. Sizce ben nasıl bir görüntü çizdim? Rolümü iyi oynadım mı yani? Friedman, ne rolü Laura? Unut bunları. Betty, ağlıyordum ve ağlamamdan ötürü kendimi suçlu hissettim. Friedman, sen de mi? Kendini niye suçlu hissedersin ki? Ağladığın için ödüllendirildim burada. Hortense, biliyor musunuz, çevremizdekiler bizi dolduruyorlar. Dışarı vurun içinizdekileri. Bu gerçekten çok yararlı. Kendinizi başkalarının yerine koyun ve konuşun. Ardından da bu hapları alın. Friedman, haplar tek başlarına işe yaramazlar. Konuşmalısınız. Laura'nın ağlamayı aptallık olarak gördüğünü ben bilmiyordum mesela. Konuşmasaydık bu durumdan hiçbir zaman haberim olmayacaktı. Ağlaması, duygularıyla buluşması anlamına geliyor. Laura, ama bu duygular insana sadece acı çektiriyor. Friedman, doğru. Betty, ama şu ya da bu şekilde zaten acı çekmiyor muyuz? Friedman, bu da doğru. Ruhumuz acıları altına süpüreceğimiz bir halı olmadığına göre... Laura, bir de bana sorun. Öyle çok şey süpürdüm ki ben. Burada söz konusu olan kendine güvenmeme ve suçluluk duygularıdır. Başarıyı hak ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ya da siz de Laura ve Betty gibi zaferinizden ötürü suçluluk duygusuna mı kapılıyorsunuz? Şizofreni uçurumunun kenarında dolanan birçok insan gibi Laura da Betty de zeki olmalarına karşın duygularına zincir vurmuşlardı. Ancak kendilerine hiç güvenmeyen ve baskın suçluluk duygularıyla başarıyı hak etmediklerine inanan bu insanların başarı korkuları yanında bizim hissettiklerimiz çok daha hafif kalmaktadır. Öğrencilerimin birçoğundan şu cümleyi tamamlamalarını isterim. Başarıyı hak etmiyorum. Çünkü. İşte yanıtlardan bazıları. Çünkü iş başvurumda yalan beyanda bulundum. Çünkü anne ve babamı diri diri mezara soktum. Çünkü her şey benim için daha kolayken kız kardeşimin önünde birçok engel vardı. Çünkü annem babam benim gibi başarılı olamadılar. Çünkü annem de babam da başarılı olmamı istemiyorlar. Çünkü ailemin dağılmasına ben neden oldum. Onlar benim yüzümden boşandılar. Çünkü anne ve babama külfet oldum, benim için para akıttılar, zamanlarını boşa harcadılar. Çünkü babam için başarı çok önemliydi, onunla rekabete giremezdim. Çünkü aile tiyatrosunda annemi baş köşeye oturttum. Çünkü rekabete aşırı düşkünüm. Çünkü ben çok kötü bir çocuktum. Abim gibi biri olamadım. Çünkü okul ödevlerimi her zaman annem yapardı. Çünkü eşim başarılı değil. Çünkü çocuklarım başarılı değiller. Çünkü başarılı olursam ailemden uzaklaşırım. Çünkü buraya ulaşmak için her şeye göz yumdum. Gururumu ayaklar altına aldım. Çünkü başarı cinselliği tehdit altına alır. Çünkü cinsel cazibemi kullanarak başarıya ulaştım. Çünkü tembelim. Yaptığım işe dört elle sarılmam. Sorumluluk almam. Çünkü başarıya benden daha layık olan başka insanlar var. Çünkü ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Çünkü ben kendi trajedimi kendim yaratıyorum. Çünkü başarılı olmak için hiçbir gayretim olmadı. Babam öldü ve bana başarısını miras bıraktı. Ben hiçbir şey yapmadım. Başarıma bir hezimet yol açtı. Çünkü başarı beni ürkütüyor. Nedenini bilmiyorum. Çünkü başarılı olmak her ne demekse ben bunu hiç önemsemedim. Şimdi sıra sizde. Başarıyı hak etmiyorsunuz. Çünkü isimlerimize ilişkin duygularımız da kendimize ne kadar güvendiğimizi ortaya koyarlar. Hangi isimle çağrıldığımız önemlidir. Anne ve babanız size sıradan bir ad vermişlerse, Mary gibi, bu onların çocukları konusunda iddialı olmadıklarını işaret ediyor olabilir. Toplum içinde ilgi odağı olacak bir seçim yapmak için özel bir gayretleri olmamıştır. Öte yandan sıra dışı ya da telaffuzu çok zor olan bir adınız varsa, arkadaşlarınız sizinle alay edebilirler. Bu durum özgüvenin azalmasına yol açabilir. Genç bir İspanyol hastam olmuştu. Bu hastam annesinin ona vermiş olduğu Angel, melek ismini her zaman saf, temiz, bakir olması gerektiğine ilişkin bir ihtar olarak algılamıştı. Bu niteliklere sahip değilse kendini kötü hissetmeliydi. Delikanlılık çağında bir Tesus'un, İsa, neler hissettiğini siz tahmin edin artık. Lakaplar da sorun yaratabilir. Ailedeki Deli Harry, Şaşkın Tilly, Vak Vak Mary'ler ne yaparlar? Ya çocukluk arkadaşlarının taktıkları adlara ne demeli? Tombalakların, et kafaların, çirozların, şaşkolozların işi de pek kolay değildir hani. Böyle adlandırılan çocuklar bu durumdan çok da şikayet etmezler. Bana ne derlerse desinler ama lütfen oyunlarına katılmama izin versinler diye geçirirler işlerinden. Onlar sevgiyi ararlar, onaylanmak isterler. Ancak bu adların içselleştirilen etkileri korkunç boyutlara varabilir. Tombala ile alalım. Eğer çocukluğunuzda size böyle bir ad takılmışsa, büyüdüğünüzde boyunuza göre normal sayılan kilonun altına bile düşseniz, eski fiziksel görünümünüz aklınızın köşesinde sabit bir yer edinmiştir. Belki şu anda çok güzel ya da çok yakışıklısınızdır. Etrafınızdakilerin beğenilerine rağmen yapılan iltifatlar bir kulağınızdan girer, bir kulağınızdan çıkar. Kendinizi yine o şişman çocuk gibi görürsünüz. Çocukluk yaraları hiçbir zaman kapanmaz. Ancak şişman çocuğa çocuklukta çektiği acıları dile getirme fırsatı verilirse, zayıf yetişkin acı çekmeyecektir. Erkek adlarına sahip kızlar da, kendilerine bayan adı verilen erkekler de acı çekebilirler. Annesi, babası, erkek çocuk istedikleri için kendisine Sydney adı verilen bir pembe kimlikli gerçek benliğin reddedildiğine inanarak yapmacık tavırlar geliştirebilir. Bu tür bir olayda yapılması gereken bu adı bir bayan adı gibi benimsemektir. Bunu başaran kişi rahatlıkla şöyle düşünecektir. Kadın olmam niye sorun olsun ki? Anne ve babam benimle aynı fikirde olmayabilir ama bu onların sorunu. Beni ilgilendirmiyor. Bugüne kadar tanık olduğum kadarıyla kendilerine verilen isimler konusunda en büyük tepkiyi Junior, yaşça küçük genç çevirmenin notu adlı erkekler gösteriyorlar. Bu Junior'lardan biri şöyle demişti. 45 yaşına geldim artık. Junior diye çağrılmaktan nefret ediyorum. Adım yüzünden kendimi küçük bir oğlan gibi hissediyorum. Babam ölünceye kadar asla kendimi gerçek bir erkek gibi hissetmeyeceğim. Daha genç bir Junior ise babasının düzeyine hiçbir zaman erişemeyeceğine ve büyüyüp bir işin başına geçmesinin asla gerçekleşmeyeceğine inanıyordu. Bu tür sabit adlandırmalarda Oedipus çatışmasının etkili olduğunu belirtmem gerekir. Junior adlı erkekler yaşları kaç olursa olsun kendilerini arka planda görürler. Onlar senyoru, yaşça daha büyük, kıdemli, çevirmenin notu, yani babayı geçemezler. Çünkü Junior'ın yani oğulun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Bu nedenle senyor ölünceye kadar kendilerine yabancıdırlar. Adlar önemlidirler. Kronik şizofrenlerin katıldığı bir kısmi iyileştirme programına başkanlık ediyordum. Program dahilinde düzenlenen bir grup toplantısı sırasında kitabımda bu konuyu da ele almaya karar verdim. Hastaların durumu ciddiydi ama yapılan toplantılarda mantıklı olunması gerektiği özellikle vurguladık. Bu toplantılar sırasında hastaların kesinlikle uyması gereken 5 kural vardı. 1. Katılımcılar kendileri haklarında konuşmak zorundaydılar. 2. Başkalarını konuşturmak için uğraş vermeliydiler. 3. Makul ve mantıklı olmalıydılar. 4. Asla oturdukları yerlerden kalkmamalıydılar. 5. Niyetleri iyi olsa bile kimseye dokunmamalıydılar. Son iki kuralı üstlerine basa basa vurgulamıştım. Çünkü amacımız hastaların kızgınlıklarını dile getirmelerini sağlamaktı. Bu durumda doğal olarak istenmeyen olaylar yaşanabilirdi. Katılımcıların bağırıp çağırmaları serbestti ama mutlaka yerlerinde oturmalıydılar. Birine dokundukları anda programdan çıkarılacaklardı. Herkes mantıklı ve uyumlu olmak zorundaydı. Bu kurallardan habersiz yeni bir katılımcı bir sabah başında kızıl derili bandıyla toplantı salonuna giriverdi. Pejmürde bir hali vardı. Beti benzi solmuştu. Saçı başı darmadağındı. Bir şeyler mırıldanıyordu. Boş bulduğu bir sandalyeye oturdu. Duyabildiğim ve anlayabildiğim kadarıyla 3 farklı dilde büyü sözcüklerine benzeyen bir şeyler söylüyordu. Oturduğu yerde bir o yana bir bu yana sallanmaya başladı. Erkek katılımcılardan biri, "Marta, durdur şunu. Kurallara uymuyor. Ne dediğini duydun mu?" Friedman, "Bakalım onu kendine getirebilecek miyiz?" Kadın katılımcılardan biri, "Bence rol yapıyor. Ciddiye almayın. Bu adamı tanıyorum. Onunla aynı koğuştaydık." O sırada adam bu kadına dönüp akıllıca bir laf etti. Kadın, "Size rol yaptığını söylemiştim." Friedman, "Bakalım yine akıllıca bir laf edebilecek mi?" Kadın, "Kim takar bu adamı? Bırakın kendi kendini gebertmeye devam etsin. Koğuşta onu ilk gördüğümde sinir olmuştum zaten. Şimdi de nefret ettim. Zamanımızı boşa harcıyoruz." Adam, "Seni kahrolası isimsiz fahişe." Bunu duyan kadın yerinden fırladı ve adama doğru yöneldi. Önümden geçmesi gerekiyordu. Karşısına dikildim hemen. Friedman, "Hemen yerine otur. Kuralları bildiğin halde ne hakla yerinden kalkıyorsun?" Kadın, ağlayarak, "Ne dediğini duydunuz mu? Bana isimsiz dedi." Anne babalar çeşit çeşittir. Anne ve babanıza göre başarının ölçütü neydi? Kendilerini nasıl görüyorlardı ve sizin onlara bakış açınız nasıldı? Belki de anne ve babanız asla başarılı olamadılar ve sizin bir şeyler başarmanızı istediler. "Benden çok daha iyi yerlere gel" cümlesi hem anneyi ya da babayı hem de çocuğu yüceltmektedir. Ama bazı çocuklar bu sözü söyleyen kişinin kendine güvenmediğini düşünerek verilen mesajı şöyle yorumlarlar. "Benim annen ya da baban olarak hiçbir değerim yok." Bazı anne ve babaların zaten gerçek anlamda söylemek istedikleri de budur. Kendini yüceltmek yerine kendini küçümseme davranışını benimseyen anne ya da babanın etkisiyle çocuk da aynı hisse kapılabilir. Belki de anne babanız istedikleri yere ulaşamadılar ve onlar sizin de kendileri gibi başarısız olmanızı istediler. Tanıdığım genç bir adam daha 19 yaşındayken alkolikler kervanına katılmıştı. Kendisine sürekli olarak içki teklif edilen alkolik anne ve babasıyla aynı evde yaşayan genç adam, bu teklifleri reddettikçe onlar ısrar etmeye devam ediyorlardı. Ne oluyor? Bize karşı mı geliyorsun yoksa? Annesine babasına olan saygısını göstermek için içki içmek zorunda kalan bu insan ailesi tarafından uçuruma itilmişti. Elbette bu bütün anne babaların kaba, alçak, yıkıcı oldukları anlamına gelmiyor. Böyle anne babaların pek çoğu evlerinde ne görmüşlerse evlendiklerinde de aynısını yaparlar. Tekrar ediyorum, anne ve babalar eğitilmelidirler. Anne babalar çeşit çeşittir. Kimileri çok korumacıdır, kimileri ise ilgisiz. Kimileri baskıcıdır, kimileri ukaladır, kimileri ise muhalif. Kimileri takdiri sever, kimileri ise azarlamayı. Nitelik listemiz uzayıp gidebilir böylece. Aşağıdaki olaylarda anne babaların çocuklarının başarılarının önünde nasıl bir engel oluşturduklarını göreceksiniz. 36 yaşındaki Elliot'ın iş korkusu vardı. Bu, Elliot'ın çalışmak istemediği anlamına gelmiyordu. Şu ana kadar 3 ayrı işte çalışmıştı ama Elliot aldığı işleri bir türlü sonuna kadar götüremiyordu. Büyük bir coşkuyla başladığı işinde ustalık aşamasına yaklaştığı an heyecan sönüyor ve bir başka işe el atıyordu. Elliot, hayatın kendisine sunduğu olanakları değerlendirme amacıyla türlü alanlarda keşfe çıkıp uzmanlaşmaya çalışan bir Rönesans kişiliği değildir. Bir alanda sıkıldığını hissedince bir başka alana kayar. Kendini savunurken çok yönlü olduğunu ileri sürer. Bir işi sürdürürken her şeyden bunalıp depresyon aşamasına gelebildiğini söyler. Elliot, başarıyı tehlikeli olarak gördüğünden bir o yana bir bu yana savrulur durur. Önce hukuku seçmişti Elliot. Daha sonra bu alanın detaylarıyla uğraşmak ona inanılmaz derecede sıkıcı gelmişti. Ardından şehir planlamacılığına kaydı. Bu işini de birlikte çalıştığı insanların canını sıktığı gerekçesiyle bıraktı. Ani bir kararla bir tatil beldesinde sanat galerisi açtıktan kısa bir süre sonra galerisini devretmeye karar veren Elliot'ın bahanesi hazırdı. Tatil sezonu bittiğinde işi çok sıkıcı bir hale gelmektedir.